Ayrım 44. İstanbul Hatırası Ahmet Ümit. Sayfa 435. Eliyle alnına dokundu. Sanırım bu gece evin önünde görüp de kuşkulanmadığı birilerini hatırlamaya çalışıyordu. Ama olmayan birilerini hatırlamasına imkan yoktu. Belki de dikkatinizi çekmiştir ama kondurmamışsınızdır. Bizimkiler çok iyi gizlenir. Hatırlayamadım. Gerçekten iyi gizlenmiş olmalılar. Neyse, ne içersiniz? Size ne ikram edeyim? Ne bir teşekkür etti, ne istemem dedi. Sorumu hiç duymamış gibi kibarlığı, nezaketi bir yana bırakıp aklını kurcalayan soruyu dile getirdi. Bizden hiç kuşkulanmadınız mı Nevzat Bey? Kuşkulandım. Benim yerimde olsaydınız siz de kuşkulanırdınız. Gözlerini bir an bile ayırmamıştı yüzümden. Neden? Çünkü katillerin amacıyla derneğinizin amacı aynı. Öyle şaşırmış gibi bakmayın. Leyla Hanım bahsetmiştir. Kurbanların hemen hepsi tarihi yarımada ile ilgili inşaat işlerine bulaşmışlar. Neredeyse hepsi bilirkişi heyetinde yer almış. Sadece üçüncü kurban Şadan Duruca bu işlerin dışında. Diyecektim ki tiksintiyle suratını buruşturdu. Şadan Duruca Adem'in adamıydı. Onun basındaki tetikçisi. Onun yaptığı yolsuzlukları açıkça öven tek gazeteci. Bunun karşılığında dünyanın parasını alıyordu Adem'den. Bakın, siz de nefret ediyorsunuz adamdan. Eminim öteki kurbanları da pek sevmezdiniz. Mesela son kurban, Fazlı Gümüş. Aynı nefret dolu sesle mırıldandı. Evet, o da alçağın tekiydi. En çok onun döneminde yağmalandı sur içi. Onun döneminde verilen yapım izinleri yüzünden 5 insan hayatını kaybetti. Adem Yezdan'ın şirketiyle birlikte bu Fazıl da yargılandı o davadan. Her türlü ayak oyununa başvurarak sonunda mahkemeyi etkilemeyi başardılar. Hakimler beraat kararı verdi. Ama biz yılmadık, davayı Yargıtay'a kadar taşıdık. Karar bozuldu, şimdi yeniden yargılanacaklar. Bu geceki afişi asmamızın nedeni de mahkemenin yeniden başlayacak olmasıydı. Adem Yezdan'ın bu defa kirli yüzünü gizlemesine fırsat vermeyeceğiz. Bugün Leyla Barkın'ın da bahsettiği bu davanın iç yüzünü mutlaka öğrenmeliydik. Demek istediğim işte bu, diye konuyu derinleştirmeye çalıştım. Kurbanların neredeyse hepsi bu tarihi yağmaya katılmış insanlar. Sizin derneğiniz de hem bu yağmalara hem de bu işi yapan adamlara karşı. Gözlerini kısmış, sarkık bıyıklarını çiğnemeye başlamıştı. Ya birileri bu cinayetleri bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorsa? Yapmayın. Derneğiniz o kadar etkili mi? Etkili tabii diyeceğini, hatta bana kızacağını bekliyordum, yapmadı. Haklısınız, henüz o kadar etkili değiliz. Hızla kıpırdanan gözleri yine yüzümde durdu. Şöyle olamaz mı? Diyelim ki bu işin içinde olan biri, davanın yeniden görülecek olmasından hiç memnun değil. Çünkü bu işin içinde yer alanların gerçeği söylemesinden korkuyor. Adem Yezdan'dan mı bahsediyorsunuz? Kararlılıkla onayladı sözlerimi. Evet, o alçaktan söz ediyorum. Kendini kurtarmak için her kötülüğü yapar o adam. Turizmci iş adamı nasıl bir çırpıda onu katil olarak ilan ettiyse Namık da aynısını ona yapıyordu. İyi de Adem Yezdan niye korksun bu davanın yeniden görülmesinden? Bu davayı kaybederse sadece yeğenleri hapse girmekle kalmayacak, kendisi de trilyonlar kaybedecek. Evet, olay yavaş yavaş açılıyordu işte. Ya da Namık, kuşkuyu kendi üzerlerinden Adem Yezdan'a çekmeye çalışıyordu. Yeğenleri neden hapse girecekmiş? Çünkü Dersaadet bir anonim şirket. Adem Yezdan gölgedeki adam. Yasal hiçbir sorumluluğu yok. Mahkeme Dersaadet'i suçlu bulursa, en büyük erdemleri amcalarına sadakat olan Hakkarili genç yeğenler boylayacak hapsi. Demek Dersaadet anonim şirketti. Şimdi anlaşılıyordu Zeynep'in bu davayı atlamış olması. O Dersaadet'i değil, Adem Yezdan'ı araştırmıştı. Oysa dava şirket yöneticiler için açılmıştı. O nedenle bu davada yer alan kişileri tek tek öldürüyor. İpin ucu kaçmaya başlamıştı. Bir dakika, bir dakika. Kurbanların hepsinin bu davayla ilgili olduğunu mu söylüyorsunuz? Onu siz söylediniz. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Sadece kurbanların Sultanahmet'teki inşaatlarla ilgili olduğunu söyledim. Güvensiz gözlerle süzdüm Namı. Bildiğiniz bir şey varsa saklamayın lütfen. hevesi kaçar gibi oldu. Bilgi filan saklamıyorum. Kurbanların o davada yer alan kişiler olduğundan emin değilim. Ama bu davayla ilgili çıkarlarsa da hiç şaşırmam. Size de onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bu 5 kişi davayla ilgiliyse, eğer onların verecekleri ifade önemliyse, Adem Yezdan bu kişileri ortadan kaldırtıp bunu da bizim üzerimize atmayı düşünmüş olabilir. Bütün o hükümdarlar, sikkeler, tarihi anıtlar, dikkatleri üzerimize çekmek için yapılan sahte ritüeller olabilir. Olmayacak iş değildi. Hatta üzerinde düşünmeye değer bir ihtimaldi. Fakat bunu belli etmek işime gelmiyordu. Sessizce güldüm. Niye gülüyorsunuz? Kendime engel olamıyormuş gibi davrandım. Özür dilerim, özür dilerim. Anlamıyorum, çok mu komik bir şey söyledim? Yok, sizin söyledikleriniz değil. Sonunda gülmeme engel olabilmiştim güya. Adem Yezdan da sizin hakkınızda aynı şeyleri söyledi. Birebir değil tabii ama sizin katil olduğunuzdan adı gibi emindi. Alçak herif diye kükredi. Asıl katil kendisi. İlginç tezleri var aslında. Sesimin sakinliği beni bile şaşırtmıştı. Ona göre bu cinayetleri işlemenizin bu kentin tarihiyle hiçbir ilgisi yok. Ben cinayet falan işlemedim. Adem Yezdan'a göre diyorum. Bu cinayetleri aslında kıskançlık yüzünden işlemişsiniz. Yüzü çarpılır gibi oldu. Kıskançlık mı? Öyle söyledi. Güya Leyla Hanım sizden ayrılmak istiyormuş. Necdet'le yeniden bir araya gelmeyi düşünüyormuş. Alçak herif diye köpürdü yeniden. Yalancı alçak. Hatta birkaç gün Necdet'in evinde kalmış. Bir sabah bizzat gözlerimle gördüm dedi. Güya üzerinde de Necdet'in pijaması varmış. Öfkeden yüzü gerilmiş, alnında bir damar atmaya başlamıştı. Şerefsiz herif nasıl da çarpıtıyor. Neyi çarpıtıyor? Kavga ettiğimiz doğru. Fakat Leyla beni bırakacağı için değil, derinden iç geçirerek öfkeyle başını salladı. Anlatılacak mesele değil bunlar. Namussuzlar özel hayatımıza da el attılar. Özür dilerim, özel hayatınıza karışmak istemezdim ama soruşturmanın gereği. Biliyorum, biliyorum diye lafı ağzımda koydu. Şimdi Nevzat Bey, bizim ilişkimizde Leyla her zaman benden daha istekli olmuştur. Onu daha az sevdiğimden değil, böyle bir ölçüm yapılamaz elbette. Ama ilişkiyi Leyla başlatmıştır mesela. Benim üzerime titreyen de odur. Bazen bu ilgi bıktırıcı bile olabiliyor. Kavga da bu yüzden çıkmıştı zaten. Necdet onu genç asistanıyla aldatınca bir tür travma oluşmuş Leyla'da. Erkeklere duyulan güvensizlik. Beni herkesten kıskanırdı. Ne yaptım ettimse bu duygusunu engelleyemedim. Bir gece dernekte genç bir öğretmen hanımla yalnız kalmıştık. İkimizin de ayrı ayrı işleri vardı. Dalıp gitmişiz işte. Sonra bir çay demleyip sohbet etmeye başladık. Yüzümdeki manidar bir ifadeyi fark etmiş olacak ki, öyle bakmayın Nevzat Bey diye uyardı. İnanın Leyla'yı aldatmadım. Yıkılmış bir kadını bir daha yıkamazdım. Her neyse, o gece geç saatlerde beni almaya gelen Leyla, o genç hanımla beni sohbete tutuşmuş görünce çıldırdı. Hiç anlamadan, dinlemeden beni suçlamaya girişti. Vakit gece yarısı, yorgunum, tahammülüm azalmış, ben de biraz sert çıktım. Sen misin bunu yapan? Çantasını kaptığı gibi fırladı sokağa. Çok sinirlenmişim, gitmedim bile peşinden. Çünkü yaptığı çocukçaydı. Sokaklarda çılgınca dolaşmış, sonra üniversiteden arkadaşlarının takıldığı bir bar var Beyoğlu'nda. Oraya gitmiş. Necdet de bardaymış. Leyla'yı böyle üzgün görünce hemen atılmış leş kargası. Bizimki de ruhsal çöküntü içinde ya, olanları anlatmamış ama Necdet'in birlikte içme önerisini reddetmemiş. Sonra Leyla sarhoş olmuş. Ayakta duracak hali kalmamış. Necdet de onu evine götürmüş. İşte Adem Yezdan alçağının sabah pijamayla gördüm dediği olay budur. Leyla da onu görmüş tabii. Görür görmez de anlamış yaptığı hatayı. Kahvaltı bile yapmadan ayrılmış evden. İlk iş olarak da bana geldi. Özür dileyerek anlattı olanı biteni. Çünkü bu namussuzların dedikodu yapacaklarını çok iyi biliyordu. Bak işte size neler anlatmış şerefsiz. İkna edici bir hikayeydi ama gerçeği ne kadar yansıtıyordu orası belirsizdi. Madem kartlar açılmıştı, aklımı kurcalayan ikinci konuya geçebilirdim. Ama önce kalkıp pencereyi açtım. Taze bir serinlik doldu içeriye. Nereden geldiği meçhul, gül kokularıyla yüklü bir serinlik. Çok güzel bir hava var dışarıda. yıllardır kapalı kalmış bir mahkum gibi taze havayı içine çekti. Çok da güzel kokuyor. Yakınlarda bir bahçe olmalı. Rahatlamış görünüyordu. Masama geçerken sordum. Necdet'in evine gittiniz mi hiç? Hazırlıksız yakalanmış gibi kıpırdandı iskemlesinde. Gittim dedi pişman bir tavırla. Bana kalsa o evin kapısından adımımı atmazdım. Ama mecbur oldum. Bir toplantıda Necdet'le gırtlak gırtlağa gelmiştik. Sonra özür diledi. Ardından bizi yemeğe çağırdı. Gitmek istemedim. Leyla ısrar etti. Gitmezsek kabalık olurmuş. Kıramadım gittik. Bu sözler gravür çerçevelerindeki parmak izlerini açıklamıyordu. Evdeki gravürleri gördünüz mü? Gördüm. Hatta tartışma bile çıktı aramızda. Az kalsın yine kapışacaktık. Necdet ikisinin orijinal olduğunu söyledi. Ayasofya ile Süleymaniye gravürlerinin. Ben de anlarım o işten biraz. Baktım orijinal değillerdi. Söyleyince bozuldu Necdet. Sen ne anlarsın demeye getirdi. Leyla araya girmese yine papaz olacaktık herifle. Ne yaptığını bilen, polisin ne düşündüğünü tahmin edebilen, nasıl davranacağını kestirebilen, her usta katilin yaptığı gibi her soruya makul ve mantıklı bir yanıtı vardı cerrahımızın. Ama deşmekten vazgeçmedim. İyi ki kavga etmemişsiniz. Yazık olurdu Necdet'e. Bu gece Ercan'ı nasıl patakladığınızı gördüm. Üstelik onun elinde sopa vardı. Esmer yüzü kızarır gibi oldu. Kavga etmeyi sevmem. Sanki yalan söylemiş, ben de bunu biliyormuşum gibi utangaç bir gülümseme belirdi yüzünde. Tamam, gençken çok kavga ederdik. İnsanın kanı deli akıyor o zaman. Ama sonra nefret ettim şiddetten. O polisi vurduktan sonra mı, yoksa o sizi vurduktan sonra mı? Buz gibi bir hava esti odada. Dosyamı okudunuz tabii. Hayret, sesinde hiçbir öfke belirtisi yoktu. Haklısınız, o olaydan sonra. Ama biliyor musunuz, o olayda şükrettiğim tek şey polisi öldürmemiş olmamdır. O vicdan azabıyla yaşayamazdım. Yüzünde, bakışında, sesinde içten bir tavır vardı. O olaydan sonra mı vazgeçtiniz silahlı eylemlerden? Üzerine atlaması için iyi bir neden sunmuştum ona. Hayır diyerek reddetti. O kadar kişisel bir mesele değil. Dünya değişmişti, üyesi olduğum örgüt dağılmıştı ve tabii yaşadıklarım. Hepsi birleşince yeni bir yol çizdim kendime. Durumdan memnun olduğunu gösteren bir dinginlik belirmişti gözlerinde. İyi ki de seçmişim, böyle çok mutluyum. Yarı şaka, yarı ciddi takıldım. Mutlu olursunuz tabii. En az eskisi kadar hareketli bir yaşantınız var. Dernek çalışmaları, gece eylemleri, kavgalar. Bugününüz de geçmişinizi aratmıyor. Sorumsuz bir genç gibi haylazca omuz silkti. Ne yapalım, bu şehri savunmak için başka çare bırakmadılar bize. Daha fazla üstüne gitmemin bir yararı yoktu. Sohbeti sonlandırmaya hazırlanıyordum ki bu defa o başladı söze. Sanırım bizden hala kuşkulanıyorsunuz. Haksızlığa uğramış birinin duygusallığı vardı sesinde. Ama yanılıyorsunuz. Biz kimseyi öldürmedik. Yapmayı önerenler yıkmaz Nevzat Bey. Bir şehrin katledilmesine karşı çıkanlar o şehirde yaşayanları katletmez. Yaşamı savunanlar ölümden çare ummaz. Gözleri çakmak çakmak olmuştu. Biraz empati kursaydınız siz de anlardınız bunu. Kusura bakmayın ama peşin hükümler sizin de aklınızı başınızdan almış. Afiş astığımız, yürüyüş yaptığımız, dernek kurduğumuz için bizi terörist sayıyorsunuz. Her kötülüğü yapabilecek eli kanlı katiller olarak görüyorsunuz. Oysa savunduğumuz sizin de şehriniz. Bakın, Balat'ta doğmuşsunuz. En yakınlarınız bu şehrin mezarlarında yatıyor. En güzel anılarınızı burada yaşamışsınız. Biz sizin de hayatınızı savunuyoruz. Hayır başkomiserim, biz kimseyi öldürmedik. Çünkü ölümü yoldaş seçenlerin ölümden başka kazanacakları zafer yoktur. Bu içten davranışların altında büyük bir güvensizlik yatıyordu. Güzel konuşmuştu Namık. İşin acı tarafı, ölümü yoldaş seçen birileri varsa onlar bizdik aslında. Cinayetler belirliyordu yolumuzu. Aklı karışmış katiller, öldürmekten medet uman çaresizler, vahşetin gizemine kapılmış ruhlar. Onların peşinden koşuyorduk, kurbanlarının kan izlerini takip ederek. Nasıl ve neden öldürdüklerini anlamaya çalışarak. Ulaştığımız yerde adalet değil, hayal kırıklığı vardı. Huzur değil, acı. Katilleri yakaladığımızda bile başka katillerin başka canlara kıydığını biliyorduk. Katillerin, kurbanların yüzü her gün, her an değişiyordu. Değişmeyen tek şey, insanın insanı öldürmeye devam etmesiydi. O zaman neye yarıyordu katilleri yakalamak, canileri cezalandırmak? Ki bu soruşturmada daha o aşamaya gelememiştik bile. Namık'ı nezarethaneye yolladıktan sonra Leyla Barkın'ı aradım. Gecenin üçüydü. Uyumuş olmalı diye düşünürken gergin bir sesle açtı telefonu. Alo, Nevzat Bey. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Gerginliği endişeye dönüşmüştü. Bir şey mi oldu? Namık gözaltında. Sustum. Nasıl bir tepki vereceğini bekledim. O da susmuştu. Ya şoka uğradığından konuşamıyor ya da açıklamanın benden gelmesini istiyordu. Ama daha fazla dayanamadı. Neler oluyor Nevzat Bey? Lütfen söyleyin. Kötü bir şey mi var? Belki biliyorsunuzdur dedim sakin bir tavırla. Sizinkiler eyleme çıkmışlar. Adem Yezdan'ın şirketine pankart asmak istemişler. Dersaadet'teki görevliler müdahale edince de kavga çıkmış. Kavga mı? Sesindeki ürkü fark edilmeyecek gibi değildi. Namık nasıl? İyi, keyfi yerinde. Sıkıntıyla sordu. Nevzat Bey, Namık'a kötü davranmazlar değil mi? Teskin edici bir ses tonuyla yanıtladım. Davranmazlar, ben ilgilenirim. Ne zaman serbest kalır? Bir terslik olmazsa yarın savcıya yollarız. Sonrası savcılığın kararı. Açık sözlülüğüm onu rahatlatmış gibiydi ama yine de sormadan edemedi. Bir şeye ihtiyacı var mıdır? Yiyecek, içecek. Bütün ihtiyaçlarını karşılarız. Kaygısız olun. Kaygısız olun diyerek kapatmıştım telefonu. Oysa kaygılanması için çok sağlam nedenleri vardı. Leyla'nın çok güvendiği bu polis, ne yapar ederim de bu doktorun bir açığını nasıl bulurum diye düşünüyordu. Aslında Leyla'nın durumu da benden farklı değildi. Telefonda sesimi duyunca şoka uğramış gibiydi. Sevgilisinin gözaltına alındığını öğrendiğinde kapıldığı endişe mi? Belki de Namık yanımızda diye açıkladığımda nefesini tutarak onu cinayet zanlısı olarak gözaltına aldık dememden korkmuştu. Telefonu yeni kapatmıştım ki Ali girdi içeri. Korumanın sorgusunu tamamlamıştı. Önce ikisi de kıvırtmaya kalkmışlar. Dersaadet binasında bulunduklarını, İSD'liler içeri girmek isteyince kendilerini savunduklarını söyleyecek olmuşlardı. Ama Ali, kendine özgü ikna yöntemleriyle bu iki sert delikanlının ağzından söküp almıştı gerçeği. İşin aslı şöyleydi. Bizim Tilki Ercan bir muhbirini yerleştirmişti İSD'lilerin içine. Demek Adem Yezdan sandığımızdan daha çok önemsiyordu bu derneği. Böylece bu geceki eylemin yapılacağını önceden öğrenmişler. Ciplerini can kurtarana tek geçiş yeri olan caddeye çekerek Namıkların minibüsünü beklemeye başlamışlardı. Amaçları öteden beri hınç duydukları İSD'lilere iyi bir meydan dayağı çekmekmiş. Kendilerini öfkelerine o kadar kaptırmışlar ki peşlerinde olduğumuzu fark etmemişler bile. 44. ayrımın sonu. Sayfa 444.